Ayrım 26, Yanlış Yol, Henning Mankell, Sayfa 329, 24. Bölüm. Ertesi sabah Şafak'la birlikte Wallander yarı uykulu bir halde çamaşırhaneye gittiğinde, kendisinden önce başkalarının gelmiş olduğunu hayal kırıklığı içinde fark etti. Çamaşır makinesi çalışıyordu. O gün öğleden sonrası için adını yazdırması gerekti. Bunları yaparken bir yandan da gece gördüğü düşü hatırlamaya çalışıyordu. Erotik ve tutkulu bir düştü gördüğü. Wallander kendini dışarıdan izliyor gibi bir duyguya kapılmıştı. Ama yanındaki kadın Bayba değildi. Çamaşırhaneden çıkıp basamakları çıkarken düşündeki kadının Smedstorp'taki kilisenin kadın papazı olduğunu hatırlamıştı. Önce çok şaşırmış ama sonra utanmıştı. Daha sonra evine döndüğünde bunun yalnızca bir düş olduğunu düşünerek üstünde durmamıştı. Mutfak masasına oturarak kahvesini yudumladı. Yarı açık pencereden içeriye sıcak havanın girdiğini fark etti. Belki de Annbrit Höglund'un büyük annesinin tahmini doğruydu. Gerçekten sıcak ve güzel bir yaz yaşayacaklardı. Saat sabahın 6'sıydı. Kahvesini yudumlarken bir yandan da babasını düşünüyordu. Sık sık, özellikle de sabahları babası tarafından sevilen bir çocuk olduğunu bilerek uyandığı, ipek giyen şövalyeler zamanını düşünür dururdu. 40 yıl sonra şimdi babasının gençliğinde nasıl biri olduğunu hatırlayamıyordu. Babasının o günlerde yaptığı resimlerin şimdikilerden farkı yoktu. Horozlu ve horozsuz manzara resimleri yapardı. Wallander babasının aslında tüm yaşamı boyunca tek bir resim yaptığını düşünebilirdi. Babası başından beri yaptığı resmin sonucundan hoşnuttu. Herhangi bir şeyi ne değiştirmek ne de geliştirmek istemişti. İlk başarılı girişimden sonra sonuç kusursuz olmuştu. Kahvesini de içtikten sonra birden babasının artık yaşamadığı bir dünyanın ne tür bir yer olabileceğini düşünmeye çalıştı. Bu kolay bir iş değildi. Sürekli içinde olan suçluluk duygusunun yaratacağı boşlukta ne yapacağını bilemiyordu. Eylül ayında çıkacakları İtalya yolculuğu büyük olasılıkla birbirlerini anlayabilmeleri, hatta uzlaşabilmeleri ve babasının resimlerini Amerikan arabalarıyla gelen ipek giyen şövalyelere sattığı zamanları yeniden hatırlayabilmeleri için son şansları olacaktı. Saat 6:30'da yeniden polis olmuş ve bu anıları kafasından uzaklaştırmıştı. O gün için yapmayı tasarladığı işlere nereden başlayacağına karar verirken bir yandan da giyiniyordu. Saat 7'de emniyetten içeri girdi. Kendisiyle aynı anda içeriye giren Noren'le biraz sohbet etti. Noren normalde ertesi gün tatile çıkacaktı ama diğer arkadaşları gibi o da tatilini bir süre daha ertelemek zorunda kalmıştı. ''Katili yakaladıktan sonra kesin yağmurlar başlar.'' dedi Noren şikayet edercesine. ''Hava güzel olsa da olmasa da polis seri katilin peşine düşmek zorunda.'' Wallander bu sözlere anlaşılmaz bir şeyler mırıldanmakla yetindi. Ama Noren'in az önce söylediklerinde kara mizahı da göz ardı edemezdi. Bu zor davanın sorumluluğunu müdür vekili olarak üstlendiği için zamanının çoğunu emniyette geçiren Hanson'u görmeye gitti. Hanson'un yüzü kireç gibiydi. Wallander içeri girdiğinde eski bir elektrikli tıraş makinesiyle tıraş oluyordu. Gömleği buruş buruştu ve gözleri kan çanağına dönmüştü. ''Arada gidip birkaç saat uyumalısın.'' dedi Wallander. ''Sorumluluğun kimseden fazla değil. Hepimiz eşit sorumluluk paylaşıyoruz.'' Hanson makinesini kapatarak dönüp Wallander'a baktı. ''Dün gece uyku ilacı aldım.'' dedi ama yine uyuyamadım. ''Şimdi başım çatlıyor.'' Wallander hiçbir şey söylemeden Hanson'a baktı. Ona acıdığını fark etti. Müdür olmak Hanson'un hayallerinden biri değildi. Wallander onu hiç olmasa bu kadar tanıdığını düşünüyordu. ''Malmö'ye gidiyorum.'' dedi. ''Fredman'ın ailesiyle bir kez daha görüşeceğim, özellikle dün orada olmayanlarla.'' Hanson ona şaşkınlıkla baktı. ''14 yaşındaki bir çocuğu mu sorguya çekeceksin, bu yasa dışı biliyorsun.'' ''Aslında ben kızı düşünüyordum.'' diye yanıtladı Wallander, 17 yaşında. ''Ve doğrusunu söylemem gerekirse kimseyi sorguya çekmeyi düşünmüyorum.'' Hanson tamam dercesine başını sallayarak güçlükle yerinden kalktı. Masanın üstünde açık duran kitabı gösterdi. Ekol verdi. Seri katillerin davranış biçimleri hakkında yapılan bir dizi araştırmadan söz ediyor. Ruh sağlığı bozuk insanların neler yapabileceğine inanmakla zorlanıyorsun bu kitabı okurken. Kafa derisini yüzmekle ilgili bir şeyler de var mı diye sordu Wallander. Anı toplama türünün bir şekli olarak geçiyor. Bu tür insanların evinde bulunanları öğrenecek olursan inan bana hasta olursun. Miden bulanır. Bulanmaya başladı bile dedi Wallander. Kitapta nelerden söz edildiğini tahmin edebiliyorum. Sıradan insanlar dedi Hanson dehşet içinde. Dış görünüşleri tümüyle olan. Oysa bu dış görünüşün altında neler yatıyor bir bilsen. Fransa'da kömür deposunda çalışan bir adam kurbanlarının midesini deşerek başını içeri sokuyormuş. Ve inan bana bu bahsedilen örneklerden yalnızca bir tanesi. Bence bu kadarı yeter de artar dedi Wallander arkadaşını susturmak istercesine. Kitabı bitirdikten sonra Ekholm sana vermemi istedi. İstediğinden eminim diye karşılık verdi Wallander. Ama kitabı okuyacak zamanım olduğunu sanmıyorum. Merak da etmiyorum zaten. Wallander kantinden bir sandviç alarak emniyetten çıktı. Linda'yı arama konusunda kararsızdı. Sonunda çok erken olduğunu düşünerek aramamaya karar verdi. Wallander 8:30 civarında Malmö'ye vardı. Şimdiden yaz sessizliği kendini göstermeye başlamıştı. Trafik her zamankinden daha sakindi. Rosengård'a saparak bir gün önce gittiği evin önüne çekti arabayı, motoru kapattı ve buraya neden bu denli çabuk gelmek istediğini anlamaya çalıştı. Björn Fredman'ın yaşamını araştırmaya karar vermişlerdi, bu yolu izliyordu. Ayrıca geçen seferki görüşmede evde olmayan genç kızla da görüşmesi gerekiyordu. 14 yaşındaki delikanlı o denli önemli değildi. Torpido gözünde eskiden kalmış bir benzin fişini alarak kalemini çıkardı. Tükenmez kalemin gömleğinin cebine aktığını fark etti. Avuç içi kadar bir leke olmuştu. Beyaz gömlekte bu leke kan lekesine benziyordu. Gömleği de yeniydi. Bahiba Wallander'in dolabını gözden geçirdikten sonra satın almıştı. Birden üst ada dönüp eve gitmeyi geçirdi aklından. Her yıl bu yüzden birkaç gömlek atıyordu. Bir an için kent merkezine gidip kendine yeni bir gömlek almayı düşündü. Bu da mağazaların açılması için en azından daha bir saat beklemesi anlamına geliyordu. Beklememeye karar verdi. Tükenmez kalemi pencereden dışarı fırlattı ve başka bir kalem bulmak için torpido gözüne baktı. Benzin fişinin arkasına bazı önemli sözcükleri yazdı. BF'nin yeni ve eski arkadaşları, beklenmedik olaylar. Kağıdı katlayıp cebine atarken durdu. Arabadan inerek ceketini çıkardı. Gömleğinin cebinden akan mürekkep ceketine henüz ulaşmamıştı. Bıkkınlıkla bir kez daha lekeye baktı. Sonra da binadan içeri girerek asansöre bindi. Cam hala kırıktı. Asansörden 5. katta inerek zili çaldı. Evden ses gelmiyordu. Belki de henüz kalkmamışlardı. 1 dakika kadar bekledi, sonra bir kez daha zili çaldı, kapı açıldı. Kapıyı Stefan açmıştı. Wallander'i görünce yüzünde şaşkınlık dolu bir ifade oluştu. Gülümsedi ama bakışları geçen günkü gibi yine tetikteydi. ''Umarım sizleri rahatsız etmemişimdir.'' dedi. ''Gelmeden önce aramalıydım ama Malmö'deydim. Onun için de gelip bir bakayım.'' dedi. Ne kadar da kötü bir yalan diye geçirdiği içinden Wallander ama daha iyisi aklına gelmemişti. Delikanlı içeri girmesi için kenara çekildi. Üstünde bir tişörtle kot pantolon vardı, yalın ayaktı. ''Benden başka kimse yok.'' dedi. ''Annem küçük kardeşimle birlikte Kopenhag'a gitti.'' ''Kopenhag'a gitmek için harika bir gün.'' dedi Wallander delikanlıya şirin görünmeye çalışarak. ''Evet, annem Kopenhag'ı çok sever, iyi bir değişiklik olacağını düşündü.'' Sözleri holde yankılandı. Wallander geçen gün delikanlıya babasının ölümünden söz ettiğinde çocuğun garip bir şekilde etkilenmediğini hatırlamıştı. Oturma odasına geçtiler. Wallander ceketini bir sandalyenin üstüne koyarak gömleğindeki lekeyi gösterdi. ''Hep böyle oluyor.'' ''Benim başıma hiç gelmez.'' dedi delikanlı gülümseyerek. ''Kahve ister misiniz?'' ''Hayır, teşekkür ederim.'' Masanın başına karşılıklı geçip oturdular. Kanepenin üstündeki yastıkla battaniye orada birinin geceyi geçirdiğini gösteriyordu. Wallander'in gözüne bir sandalyenin altındaki boş şarap şişesi ilişti. Stefan onun şişeyi gördüğünü fark etti. Sürekli tetikteydi. Wallander 14 yaşında bir çocukla yanında bir yakını olmadan babasının ölümüne ilişkin konuşup konuşmama konusunda kararsızdı. Öte yandan bu fırsatı kaçırmak da istemiyordu. Aslında Stefan 14 yaşındaki bir çocuktan çok daha olgundu. Wallander onunla konuştuğunda sürekli kendi yaşıtıyla konuşuyormuş gibi bir izlenime kapılıyordu. Stefan'dan daha büyük olan Linda bile daha çocuksuydu. ''Bu yaz ne yapacaksın?'' diye sordu Wallander. ''Havalar harika gidiyor.'' Delikanlı gülümsedi. ''Yapacak bir sürü işim var.'' diye karşılık verdi. Wallander bir süre Stefan'ın konuşmasını sürdürmesini bekledi ama sürdürmedi. ''Kaçıncı sınıftasın?'' ''Sekizinci.'' ''Okul nasıl gidiyor, iyi mi?'' ''Evet.'' ''En çok hangi dersleri seviyorsun?'' ''Hiçbirini. Ama en kolayı matematik. Bir nümeroloji kulübü kurduk.'' ''Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum.'' ''Kutsal Teslis, 7 kıtlık yılı, yaşamınızdaki rakamları bir araya getirerek geleceğinizi tahmin edilmeye çalışılması.'' ''İlginçmiş.'' ''Öyle.'' Wallander karşısında oturan bu delikanlıdan iyice hoşlanmaya başlamıştı. Güçlü bedeniyle çocuksu yüzü hoş bir çelişki oluşturuyordu. Ama zihinsel ve ruhsal açıdan çocukta ters bir şey yoktu. Wallander ceketinin cebinden benzin fişini çıkardı, evinin anahtarları cebinden düştü. Anahtarları cebine koyarak yerine oturdu. ''Bir iki soru sormak istiyorum ama bu kesinlikle seni sorgulayacağım demek değil. Eğer istersen annenin dönmesini bekleyebilirsin.'' ''Buna hiç gerek yok, soruları yanıtlayabilirim sanırım.'' ''Kız kardeşin'' dedi Wallander, ''eve ne zaman dönecek?''
''Bilmiyorum.''
Stefan Wallander'a baktı. Sorudan tedirgin olmamıştı. Soruyu hiç duraksamadan yanıtlamıştı. Wallander yanlış şeyler düşündüğünü kabul etmeye başlamıştı. ''Kız kardeşinle görüşüyorsun değil mi? Yani onun nerede olduğunu biliyorsun değil mi?''
''Bir zırh bir şey söylemeden gitti. Bunu ara sıra yapar. Canı istediği zamanda döner.''
''Bence bu biraz alışılmışın dışında bir davranış.''
''Bizim için değil.''
Delikanlı alabildiğine soğukkanlıydı. Wallander Stefan'ın kız kardeşinin nerede olduğunu bildiğinden emindi ama bunu zorla öğrenemezdi. Belki de genç kız babasının öldürülmesine çok üzülmüş ve bir süre için evden uzaklaşmak istemişti.
''Kız kardeşi Kopenhag'da mı?'' diye sordu Wallander yavaşça. ''Annen de onu görmeye gitti değil mi?'' ''Ayakkabı almak için gitti oraya.''
Wallander tamam derecesine başını salladı. ''Başka şeylerden söz edelim artık.'' dedi Wallander. ''Düşünecek zamanın oldu. Babanı kim öldürmüş olabilir?'' dersin.
''Bilmiyorum.''
''Annenin dediği gibi babanı birçok kişinin öldürmek isteyebileceği düşüncesine katılıyor musun?''
''Evet.''
''Neden?'' İlk kez delikanlının kibarlığı bozulmak üzereydi. Beklenmedik bir öfkeyle karşılık verdi.
''Babam çok kötü bir adamdı. Bence çoktan yaşama hakkını yitirmişti.''
Wallander duydukları karşısında çok şaşırmıştı. Böylesi bir genç nasıl bu denli nefret dolu olabilirdi? ''Böyle konuşmamalısın.'' diye karşılık verdi. ''Böyle sözler hiç de hoş değil.'' Delikanlı kıpırdamadan oturuyordu. ''Bu kadar kötü ne yapmış olabilir?'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander. ''Birçok insan hırsızlık yapar, birçok insan çalıntı mal satar. Sırf bu yüzden de onların canavar olmaları gerekmiyor.''
''Bizleri çok korkuttu.''
''Ne yaptı da korkuttu?''
''Biz ondan çok korkardık.''
''Sen de mi?''
''Evet ama geçen yıla kadar.''
''Geçen yıl ne oldu?''
''Korkum geçti.''
''Peki ya annen?''
''O korkardı.''
''Erkek kardeşin?''
''Babam eve geldiğinde kaçıp saklanırdı.''
''Kız kardeşin?''
''O hepimizden çok korkardı.''
Wallander delikanlının sesindeki belli belirsiz değişikliği fark etti. Bir anlık bir duraksama olmuştu, bundan emindi.
''Neden?'' diye sordu dikkatle.
''Kız kardeşim çok hassas biridir.''
Wallander şansını değerlendirmeye karar verdi. ''Baban ona dokunur muydu?''
''Ne demek istiyorsunuz?''
''Ne demek istediğimi biliyorsun sanırım.''
''Evet biliyorum ama babam ona hiçbir zaman dokunmadı.'' Tamam, işte bu diye geçirdiği içinden Wallander ve tepkisini göstermemeye çalıştı. Fredman öz kızına cinsel tacizde bulunmuş olabilirdi, belki küçük çocuğa da. Kim bilir, belki de şu anda benimle konuşan delikanlıya da cinsel tacizde bulunmuş olabilir. Wallander bu konuyu daha fazla irdelemek istemedi. Kız kardeşinin nerede olduğu ve geçmişte başına ne geldiği sorularını tek başınayken sormak istemiyordu. Olası taciz konusu canını bir aylı sıkmıştı.
Babanın yakın arkadaşları var mıydı diye sordu.
Birçok kişiyle görüşürdü ama bunların arkadaşı olup olmadığını bilmiyorum.
Babanı iyi tanıyanları bir listesini çıkarmak zorunda kalsaydın bana kiminle konuşmamı önerirdin?
Delikanlı istemeyerek gülümsedi ama hemen sonra da kendini toparladı.
Peter Hiem diye karşılık verdi.
Wallander bu adı not etti.
Neden gülümsedin?
Bilmiyorum. Peter Hiem'i tanıyor musun?
Evet, onu tanıyorum.
Onu nerede bulabilirim?
Telefon rehberinde sarı sayfalarda marangozlar bölümünde bulabilirsiniz. Kungs Caddesi'nde oturur.
Birbirlerini iyi tanırlar mıydı?
Birlikte içki içtiklerini biliyorum. Birlikte daha başka neler yaptılar onu bilmiyorum.
Wallander çevresine bakındı. Burada babanın eşyaları var mı?
Hayır.
Hiçbir şey yok mu?
Yok.
Wallander kağıdı pantolonunun cebine koydu. Başka sorusu yoktu.
Polis olmak nasıl bir şey diye sordu delikanlı.
Wallander onun bu konuyla gerçekten ilgilendiğini anlamıştı. Uyanık gözleri parlıyordu. İlginç diye karşılık verdi. O anda mesleği hakkında ne düşündüğünden emin değildi.
Bir katili yakalamak nasıl bir duygu?
Soğuk, sıkıntılı ve alabildiğine tatsız diye karşılık verdi. Delikanlının televizyonda izlediği yalanlarla dolu o filmleri düşünerek.
Babamı öldüren kişiyi yakaladığınızda ne yapacaksınız?
Bilmiyorum dedi Wallander. Duruma bağlı.
Tehlikeli biri olmalı birçok kişiyi öldürdüğüne göre.
Wallander delikanlının merakından hoşlanmamıştı. Er ya da geç yakalayacağız onu dedi kesin bir sesle konuşmayı noktalamak istercesine. Er ya da geç yakalayacağız.
Yerinden kalkarak tuvaletin nerede olduğunu sordu. Yatak odasına uzanan holdeki kapıyı gösterdi delikanlı.
Wallander kapıyı arkasından kapadı, aynada yüzüne baktı. Solgundu, güneşe çıkmalıyım diye geçirdiği içinden.
İşini gördükten sonra yavaşça ilaç dolabını açtı. Dolapta birkaç şişe ilaç vardı. Şişelerden birinin üstünde de Louis Fredman'ın adı ve doğum tarihi yazılıydı. 9 Kasım. İlacın ve bu ilacı veren doktorun adını ezberledi. Saroten. Bu ilacı daha önce hiç duymamıştı. Üst oda gidince ilaç kataloğuna bakacaktı.
Oturma odasına döndüğünde delikanlıyı yerinde oturur buldu. Birden delikanlıdan normal olup olmadığını düşündü. Öz denetimi ve erken gelişmesi garip bir izlenim bırakıyordu insanda.
Delikanlı başını çevirerek gülümsedi. Bir an için gözlerindeki o dikkatli bakış yok olur gibi oldu.
Wallander az önceki düşüncelerini bir kenara atarak ceketini aldı.
''Sizleri yine arayacağım.'' dedi. ''Buraya geldiğimi annene söylemeyi unutma. Ayrıca konuştuklarımızı ona anlatırsan iyi olur.''
''Bir ara gelip sizi emniyette ziyaret edebilir miyim?'' diye sordu delikanlı.
Wallander bu soru karşısında şaşırmıştı. Kendini birden atılan bir topu yakalayamamış gibi hissetti.
''Üstad emniyetine mi gelmek istiyorsun?''
''Evet.''
''Elbette gelebilirsin.'' dedi Wallander. ''Ama gelmeden ara. Genellikle dışarıda olurum. Bazen de arka arkaya birçok toplantı olur.''
Wallander dışarı çıkarak asansörün düğmesine bastı. Birbirlerini başlarıyla selamladılar. Delikanlı kapıyı kapattı. Wallander güneşli havaya çıktığında derin bir soluk aldı. Yazın en sıcak günü yaşanıyordu. Sıcağı iliklerinde hissederek bir an durdu ama aynı zamanda da ne yapacağına karar vermeye çalışıyordu. Kararını çabuk verdi. Arabasını atlayarak Malmö emniyetine gitti. Forsfeld odasındaydı. Wallander ona delikanlıyla yaptığı konuşmayı anlattı. Doktorun adının Gunnar Bergdahl olduğunu söyleyerek onunla bir an önce konuşmasını söyledi. Sonra Fredman'ın çocuklarına cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin kuşkularından söz etti. Forsfeld, Fredman'ın bu tür bir saldırıyla suçlanabileceğine pek inanmamıştı. Yine de en kısa zamanda bu konuyla ilgileneceğine söz verdi.
Wallander konuyu değiştirerek Peter Hiel'den söz etti. Forsfeld onun birçok açıdan Fredman'a benzediğini söyledi. Defalarca hapse girip çıkmıştı. Bir keresinde de Fredman'la birlikte hapse girmişti. Forsfeld onun çalıntı malları bulduğunu, Fredman'ın da sattığını düşünüyordu. Wallander Hiel'le yalnız konuşmak istediğini söyledi.
''Bu konuya beni katmadığın için teşekkür ederim.'' dedi Forsfeld.
''Seni daha sonra katmayı düşünüyorum.'' diye karşılık verdi. Wallander, Forsfeld'in odasındaki rehberden Hiel'in adresini buldu. Forsfeld'e cep telefonunun numarasını verdi. Öğle yemeğini birlikte yemeye karar verdiler. Forsfeld yemekleri bitinceye kadar Malmö polisinin yıllar içerisinde Björn Fredman'la ilgili biriktirdiği dosyaların fotokopisinin hazır olacağını söyledi. Wallander arabasını emniyetin önünde bırakarak Kungs Caddesi'ne yürüyerek gitti. Önüne ilk çıkan mağazaya girerek kendisine yeni bir gömlek alıp giydi. Mürekkep lekeli olanı da istemeye istemeye mağazada bıraktı. Ne de olsa gömlek Bayban'ın armağanıydı. Yeniden güneşli havaya çıktı, birkaç dakika yoldaki ahşap banklardan birine oturarak yüzünü güneşe kaldırıp gözlerini kapadı. Sonra da Hiel'in oturduğu binaya doğru gitti. Kapının kilidi şifreliydi ama Wallander'in şansı yaver gitmişti. Yaşlı bir adam köpeği de binadan çıkıyordu. Wallander onu dostça selamlayarak içeri girdi. Kapıdaki zillerden Hiel'in 4. katta oturduğunu görmüştü. Tam asansörün kapısını açıp içeri girerken cep telefonu çaldı, arayan Forsfeld'ti. ''Neredesin?'' diye sordu. ''Hiel'in oturduğu binanın asansörüne binmek üzereyim.''
''Oraya gitmeden seni yakaladığıma sevindim.''
''Neden? Bir şey mi oldu?''
''Doktorla konuştum. Meğerse birbirimizi tanıyormuşuz. Unutmuşum.''
''Ne söyledi?''
''Bence söylememesi gereken bir şeyi. Ona adından söz etmeyeceğime söz verdim. Yani sen de bu konuda konuşmamalısın.''
''Söz veriyorum. Konuşmayacağım.''
''Sözünü ettiğimiz kişinin cep telefonundan konuştuğumuz için ad veremiyorum. Bir akıl hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi.''
Wallander soluğunu tuttu. Kızın neden evde olmadığı şimdi anlaşılıyor.
Hayır, anlaşılmıyor diye karşılık verdi Forsfeld. Zaten 3 yıldır o hastanede yatıyormuş.
Wallander karşılık vermedi. Biri asansörü yukarı çağırmıştı. Daha sonra konuşuruz.
Hiel'le bol şans.
Telefonu kapattı. Wallander az önce duyduklarını yeniden düşündü. Sonra da basamakları çıkmaya başladı.
26. ayrımın sonu. Sayfa 343.